İyi geceler, kavuştuk yine. Renkli görüntüler ve söylemlerle dolu bir hafta yaşadık. Siyasette görüntüler renkli renkli olmasına da vatandaşın geçim sıkıntısı siyah beyaz devam ediyor. Ek olarak özgürlüklerde sınır, adalette sıkıntı ve eğitimde içinde Atatürk geçmeyen yeni müfredat. İşte bu ortamda gündeme damgasını vuran kelimeler Ferdi Tayfur'dan geldi. Ülke meseleleri arabeskin gölgesinde kaldı.
Hep köle misali zincire vurdum, ben sana dost oldum, sen düşman oldun. Sen beni kendine göre mi buldun, hainsin diyorsan söyleten sensin.
Hansa bir tokat, sama bir tekme, öbürüne bir kafa vurun, sandıkta Recep, Recep, Recep deyin.
Devlet Bey nezaketini, kibarlığını bu defa da gösterdi. Yaşımın miktarınca güller gönderildi.
Sana
bugün bayramlaşmak üzere kendisi içeride bir çay içelim demiş. Çayımızı içtik, bayramlaştık.
İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz.
Biz bu saray dikkatini yıkarız ve yıkmaya da kararlıyız.
Siyaset bazen münakaşa, bazen müzakere ama eninde sonunda nezaket işidir.
Türkiye kazandı!
Canımsın dedikçe kıymet bilmedin, kazandıklarına değer vermedin.
Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?
Değiliz herhalde onların söylediğine göre.
Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Olayın değerlendirmesinin takdirini de tabii ki aziz milletimize bırakıyoruz.
Vefasız diyorsan söyleten sensin.
Evine dön dedik. Hala zaman vardı. Dön evine, bitsin bu çile.
Sayın Erdoğan, sen ortağınız üzerimize sardırmaktan alın.
Sözlere.
Sayın Meral Akşener hanımefendi, ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında gelmesini düşünmekteyim.
Hazır mı geldi, almayalım.
Almayı da hazırladık. Burada dondurduk. Bunu uçakla beraber buraya getirdim.
Herhalde döner İstanbul'da bitirildi.
Döner bittikten sonra söyleyeceğim. Devam
ediyoruz. Perfect.
Evet, Ferdi Tayfur'un Söyleten Sensin şarkısı. Şarkıda hain diyor, zalim diyor, vefasız diyor. Diyorum ama söyleten sensin diye de ekliyor. Peki MHP lideri Devlet Bahçeli parkta yürürken bu şarkı eşliğinde kime ne demek istiyor? Söyleten kim? Söyleyen kim? Gözler bu noktada 31 Mart seçimlerinde yenilgi alan Cumhur İttifakı'na çevrildi.
Hep köle misali zincire vurdun, ben sana dost oldum, sen düşman oldun.
Örtülü mesaj var. Özellikle cümlelerin arka arkaya sıralanmasına baktığımız zaman sanki daha çok ortağına yönelik, saraya yönelik.
Genel Başkan'ın klibini izlediniz mi?
Yok.
Klibi izlediniz mi Sayın Bahçeli'nin? Devlet Bahçeli'nin? mesajı. Klibi izlediniz mi Sayın Bahçeli'nin yürürken? Nasıl, beğendiniz mi?
Hans'a bir tokat, Sam'a bir tekme, öbürüne bir kafa vurun. Sandıkta Recep, Recep, Recep deyin.
Devlet Bey nezaketini, kibarlığını bu defa da gösterdi. Yaşımın miktarınca güller gönderildi.
Mesaj verildiyse AKP'ye verilmiştir diye düşünüyorum.
Görüşürüz. Eyvallah.
Sayın Bahçeli, mesajını soracaktım.
Sayın Genel Başkanımızın Sayın Erdoğan'la yapacağı görüşme, bazı şeyler yeniden düşünülüyor, tartışılıyor. Sayın Bahçeli herhalde bu yeni gelişmelere çok da sıcak bakmıyor.
Evet, Nevşin, Sayın Bahçeli 23 Nisan törenlerine katılmadı. Anıtkabir'deki törende de Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel tek katılan liderdi. Akşam resepsiyona da Devlet Bahçeli gelmedi. Bir süredir sağlık sorunlarından hani bahsediliyordu. Hatta yüzündeki bir takım izler vardı. Banyoda düştüğü söylendi. Fakat tam bu sağlık sorunlarına bağlanmışken bir gün sonra parkta işte bu şarkı eşliğinde, Söyleten Sensin şarkısı eşliğinde yürüdü. Ve bu şarkıda da böyle zalim geçiyor, hain geçiyor. Mesajı kime sence?
Evet, şimdi Türkiye'de sağ gelenek çok ilginç. İslamcı sağ hep menkıbe anlatıyor. O dünyadan değilse anlamıyorsun. Şeyh bilmem kim ne demiş, ne demiş falan. İşte bir şey diyorlar mesela. Komik mi, üzücü mü anlamak zor. Milliyetçi sağ da işte şiirler, maniler, mani çok söylemecilik var. Onu da mani, ben anlamıyorum çoğu zaman ne demek istediklerini. Şey, o dünyadan olanlar anlıyor yani. Şiircilik, manicilik, menkıbecilik seviliyor. Şimdi tabii dijital medyanın da hayatımıza girmesiyle bu sefer videoculuk başladı. Fakat şöyle bir şey var. Hani gençler çok yapıyor. Mesela sevgilinden ayrıldın diyelim ki ya da kavga ettin, hani nispet olsun diye story atıyorlar, altına da müzik koyuyorlar. Hani görürse mesaj gitsin diye, öyle bir şey onun gibi olmuş yani. İşin ilginç tarafı.
Bugün aramadım ama bilir o beni.
Ha falan.
Öyle bir şey değil mi?
Fakat işin acayip tarafı, mesela Sayın Bahçeli'nin kendi hesabından paylaşılmış olsa başka bir şey. MHP'nin resmi hesabından evet. paylaşılıyor yani. Kurumsal
evet.
bir hesaptan paylaşılıyor. Aslında ilginç, ben onu düşündüm yani. Hani bunu yabancı gazeteci arkadaşlara anlatsam. İşte şeyin içinde, iktidarın içinde bizim böyle
Alman,
şarkı koyduğumuz.
Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin lideri CDO'nun şey neydi? SPD'nin şeyine, sosyal medya hesabına parkta koşarken şey, ondan sonra da mesela örnek veriyorum.
Rammstein koymuş altına falan.
Rammstein'dan Duhas diye böyle koşuyor.
Yani aslında eğlenceli. Enflasyon böyle bu kadar falan olmasa eğlenceli ülkeyiz hakikaten. Ya vatandaşı olmasa.
Ama Doğan çok öyle acayip. Girdi ya, renkli bir haftaydı yani. Gerçekten
renkli
bir haftaydı.
Renkli. Fakat şöyle tabii dediğin gibi ilk önce ben de onu düşündüm. Hakikaten de niye acaba gitmedi? Çünkü Devlet Bahçeli için önemli ya. Yani. Önem verir böyle şeylere, evet. milli günlere, o gün vereceği mesajlara falan. Katılmayınca ben de sağlık sorunu mu acaba falan diye düşündüm. Bu mesajı veriyor. Bak yürüdüğüne göre yo, ben gayet iyiyim, ayaktayım, bir şeyim yok. Yani istesem giderdim, gitmedim diyor. Numan Kurtulmuş'a bir mesaj gönderdiği söyleniyor. İşte bu Can Atalay kararını okuması, okumaması, DEM Parti'ye yönelik tavrı nedeniyle ona kızdığı, gitmediği söyleniyor.
Bu şeyi biz hani bu videolarda yoktu ama yerel halk işine de bir sert bir tepki gösterdi.
Kesinlikle.
Yerel evet. halk işine tepki gösterdi, DEM'in kapatılmasını istedi, o tip şeyler var. Onları var. Şimdi geçelim.
Evet, üst üste evet, doğru. evet, üst üste koyunca Deniz de doğru hatırlattı. Bir mesaj yayınladı, içinde işte yerel halk diyenler diye. Mehmet Şimşek'in locals kelimesi tartışılmıştı. Fakat hayır, ona demiyor İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a diyor dendi. Şimdi en sonunda burada kime söylüyor diyor. Sen yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylüyor gibi değil mi? Çünkü beraber bir yol yürümekteler sonuçta. Hı-hı. Yıllardır bir ittifak içerisindeler. Sanki ona kızmış da bir nazire yapıyor gibi ama hayır değil. Meral Akşener'e söylüyor çünkü İyi Parti'nin kongresi yaklaşıyor. İyi Parti kongresi öncesi hem İyi Partilere hem de Meral Akşener'e bir çağrı diyorlar. Ağabeyi üzerinden Meral Hanım'ın Devlet Bey'le bir hukukları, bir yakınlıkları olduğu biliniyor. Bu ülkücü camianın eski isimlerinden hepsi. Valla bilmiyorum. Hakikaten bunu bilmekte güç. Dediğim gibi niye böyle bir şey, ne? Fakat tabii burada bu daha önce de oldu açıkçası. Da hatırlayacak olursanız bu mevcut iktidar her zaman AK Parti'nin belli başlı ortakları oluyor ve bu ortaklarıyla her ayrışma sürecinde biz önce böyle şeyler görüyoruz. Yani önce bir karşılıklı laf atmalar, bir şeyler, menkıbeler falan, öyle mi dediler, böyle mi dediler derken bir anda bu ortaklıklar bozulabiliyor. Şimdi öyle bir sürece mi girdik? Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan herhalde öyle bir hesap içerisinde diye anlıyorum ben. Yani herhalde açarız ben ilerleyen ben, dakikalarda. Evet. Özgür Özel'le ne yapılabilir? Artık bir yeni anayasa mı gerçekten yazmak istiyor? Yoksa yeni anayasa, hadi eline yüksekten açıp yeni anayasa deyip olmadı. İşte Erdoğan'ın bir kere seçilmesi veyahut da sistemin revize edilmesi falan bir şey. O konuda bir ortaklık mı arıyor? Meclis aritmetiğine bakıyor herhalde. Devlet Bahçeli de buna kızıyor bence. Benim anladığım bu. Yani diyor ki senin ortağın burada. Sen boş ver, ne uzaklara bakıyorsun. Bu video Meral Hanım'a gittiyse bile yine dolaylı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gider bence. Çünkü diyor ki eğer öylesi İyi Partililere gidiyorsa bakın boş verin. Sizin eviniz burası diyor. Siz şey yapmayın diyor. Gelin. Geri dönün diyor. Bu ne demek? Yani İyi Parti'nin mecliste önemli sayıda sandalyesi var. Elinde ilçe belediyeleri var. Buyur Cumhur İttifakı'na demek. Kendi elini güçlendirmeye çalışması demek. Yani diyor ki kardeşim diyor sen hiç Özgür Özel'e falan diyor bakma diyor, arama diyor. Senin ortağın burada diyor Erdoğan'a. Bak İyi Parti kongre sürecine giriyor. Biz burada en güçlü oluruz. Başka ortak aramana gerek yok diyor gibi anladım ben.
Evet, yani Özgür Özel demişken Çiğdem, şimdi meclis resepsiyonunda Özgür Özel'i çaya davet etti. Özgür Özel de kabul etti, Erdoğan çaya davet etti. Sonra da önümüzdeki hafta görüşecekler. Önümüzdeki haftada da Özgür Özel'in bayağı bir gündemi yoğun. İşte anayasa meselesi var, dış politikaya girecekler, emeklilerin durumu var, çıraklık bir şeyi var, yargıdaki sorunlar var, Gezi Parkı'daki tutuklular var. Devlet Bahçeli bu şarkıda Cumhurbaşkanı'nın Özgür Özel'le yakınlaşmasına bir mesaj göndermiş olabilir mi? Yani Devlet Bahçeli AK Parti'yi başkasıyla paylaşmak istemiyor gibi bir şey çıkarabilir
Devlet
miyiz?
Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'u ne kadar çok sevdiğini biliyoruz.
Biri Adanalı, biri Osmaniyeli.
Evet,
o anlamda,
evet. Şarkılarını dinlediğini özellikle otomobil kullanırken. Bence bu şarkıyla bir taşla birden çok kuş vurma amacı gütmüş olabilir Devlet Bahçeli. Birden fazla mesaj vermek istemiş olabilir ama İşin ilginç tarafı biz de böyle dakikalarca bu ne demek istedi, işte bu mesaj nedir filan gibi böyle bir gazeteci olarak bunları deşifre etmek gibi bize yeni görevler tanımlanmış oluyor. Aslında bence şöyle, geçiş dönemleri birçok ihtimale aynı anda açık olan dönemlerdir. Biz şimdi bir geçiş dönemindeyiz. Seçim sonrası iktidar partisi Erdoğan bir yeni bir doğrultu, yeni bir güzergah belirleme aşamasında ve birçok konuda, temel konularda herhalde yeni politika ve karar sürecinin eşiğinde. O nedenle birçok ihtimale açıklık var. Mesela Sayın Özgür Özel'le yapacağı görüşmedeki tutumu bu nedenle de önem taşıyor. Hem Gezi tutuklularıyla ilgili hem işte bir Kobani davası var. Ona karar bekleniyordu. O karar Mayıs ayına ertelendi. Bu Kürt meselesiyle ilgili nasıl bir yaklaşım sergileneceğine ilişkin iktidarın, Erdoğan'ın bir tercihine de tekabül edecek. Ekonomiyle ilgili keza öyle. Birden çok mesaj olabilir ama Nevşin'in de söylediği gibi Erdoğan iktidara geldiğinden bu yana koalisyonlarla yürüyor, ortaklarla yürüyor. Şimdi o geçiş dönemi belirsizliklere açık ve başka ihtimallere açık dediğim geçiş dönemi bu konuda da bir esneklik koyuyor önümüze. Hı hı. Yani neyle yürüyecek, kimle yürüyecek ve nasıl, hangi ilkeler çerçevesinde yürüyecek?
Yeni bir arayış evet. İçinde mi? Tam bu noktada Murat'a gidelim. Murat, Abdülkadir Selvi geçen hafta Hürriyet gazetesinde bir yazı yazdı. Dedi ki Gezi tutuklularının içeride olmasının, tutulmasının AK Parti'ye bir faydası yok dedi. Büyük bir tartışma başladı. Özgürlüklerden yazı yazmaya, özgürlükler konusunda da Abdülkadir Selvi yazı yazmaya da devam ediyor. Fakat bu Abdülkadir Selvi'nin yazısına tepki MHP'lilerden gelmişti. Abdülkadir Selvi bu kez Irak gezisinde Cumhurbaşkanı'nın yine uçaktaydı. Cumhurbaşkanı'nın uçaktaydı. Yani bir MHP'lilerden tepki gösterilen bir yazar uçağa davet edildi. Ne oluyor? Yani bir ayrışma mı var? Şu anda MHP ile AK Parti arasında Cumhur İttifakı'nda bir ayrışma mı görüyorsun?
Vallahi Abdülkadir Selvi meslektaşımızın özgürlüklerden yana tavır alması yıllardan sonra, biz bunu yıllardır söylüyoruz, biz bunu söyleyince işte bölücü oluyoruz, yıkıcı oluyoruz, ne bileyim darbeci oluyoruz, terörist filan oluyoruz. Ama bu noktaya gelmesi sevindirici, onun adına ben memnun oldum. Belli ki içerideki bir havayı yansıtıyor. Şimdi şeye baktığımızda hani ben 2,5 hamle diyorum. Devlet Bahçeli 2,5 hamleyle Erdoğan'ı aslında kendi çizgisine getirdi. Nedir o 2,5 hamle? Bir tanesi işte Deniz'in söylediği bu şey locals, hani yerel halk. Aslında evet, tam tercümesi o değil ama neyse işte bu. Ona ne dedi MHP'liler? Ya biz işte o Mehmetçiğim şey söylemedik canım, biz İmamoğlu'yla Yavaş'a söyledik filan. Geçti. Ondan sonra 23 Nisan resepsiyonu işi var. O yarım. Bir de şey var işte bu en son arabesk mesajı. Onu da hemen çevirdi MHP'liler yine. Ya biz Erdoğan'a demedik, Akşener'e dedik filan diye. Ama ne oldu biliyor musunuz? Hemen yanıt geldi Adalet Kalkınma Partisi'nden. Yani bakın, Abdullah Güler, Meclis Grup Başkanı, hı hı, Adalet Kalkınma Partisi'nin TGRT'de Fatih Atik meslektaşımızın sorularını yanıtlarken öyle bir tablo çizdik ki oradaki bu partili cumhurbaşkanı meselesini ben hani çok ciddiye almıyorum. O koltuktan Erdoğan'ın vazgeçeceği kanaatinde değilim. Fakat diğer sayılan maddeler yani işte %50+1'den vazgeçmeme. Ondan sonra işte parlamenter sistemde denetimin artırılması, ilk dört maddeye dokunulmaması falan, bunlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin Devlet Bahçeli tarafından açıklanan 100 maddelik anayasa taslağının temelleri. Yani şeyi biliyoruz biz, bu seçimden sonra Adalet Kalkınma Partisi içinde ya %50 de çok olmuş, %40'a indirelim falan diyenleri biliyoruz. Sonra şeyin hani Cumhurbaşkanı'nın meclis denetimini artırması gibi bir eğilimi olmadığını da biliyoruz. Ha, bir baktık işte Bahçeli bu 2,5 hamleyle öyle sen hani başka yerlere bakma, Özgür Özel'den filan anayasa desteği istiyormuşsun. İşte o Irak gezisi dönüşünde biz buradayız, ne oluyor, bu kadar yolu beraber yürüdük. Benim sayemde iki defa Cumhurbaşkanı seçildin, Cumhurbaşkanı hükümet sistemini getirdik beraber. Şimdi ne oldu? Hemen Özgür Özel'e mi döndün? Ben böyle okuyorum. 2,5 hamleyle Bahçeli Erdoğan'ı kendi çizgisine getirdi. Ha, anayasa meselesine ayrıca gireceğiz herhalde. Yani ben bu anayasanın olacağını falan zannetmiyorum. Zaten herkes birbirine olmaz mesajı veriyor. Anayasa başka sorunları perdelemek için, onlara gireriz ayrıntılı istiyorsanız. Bir sis bombası gibi kullanılıyor. Yani anayasa tartışmaları, ekonomik kriz, efendim işte bu Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı, alınacak işte yeni önlemler, ekonomik kriz derken onu kastediyorum. Pek çok dış sorun var. Bunlara çok güzel bir sis bombası oluyor. Böyle perdeliyor işi. Biz bunları tartışmak durumunda kalıyoruz.
Evet. Şimdi Murat anayasa meselesi dedi. Ya önemli tabii bu ilk dört madde meselesi. Özgür Özel'in de önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde bir bu var. Bir dış politika meselesi var. İşte ekonomik var ve tabii ki yargı var. İşte Gezi Parkı'nda tutukluların durumu var. Şimdi bir bunu sorayım. Önümüzdeki haftaki bu görüşmeden ne bekliyorsun? Bir de Cumhurbaşkanı bu görüşmeyle, çaya davet etmeyle yeni bir oyun mu kuruyor? Neden bu soruyu da soruyorum? Çünkü uzun bir süredir sen de kulislerde alıyorsun. Zaman zaman bu programda da dile getirdin Deniz. AK Parti fabrika ayarlarına 2002'ye geri dönsün diyen AK Parti içerisinde bir kitle var. Ve bunu da Cumhurbaşkanı'na zaman zaman bu uyarılarda bulunuyorlar. Ve Devlet Bahçeli de MHP lideri de bu kişilere karşı sert söylemlerde bulunuyor. Devlet Bahçeli'nin sert söylemlerde bulunduğu bu kişilere Erdoğan'ın sessiz kalmasına da yine tepki geliyor AK Parti içerisinden. İşte bu çerçevede bir şeyler mi oluyor? Bir ayrışma mı oluyor? AK Parti yeniden bir oyun mu kuruyor? Fabrika ayarlarına mı dönme durumu var? Bir de tabii Özgür Özel, Devlet Erdoğan görüşmesinin detaylarını alalım.
Yani fabrika mı kaldı ki ayarı kalsın diyeceğim, evet, ama yani çok şey değişti artık. Yani başlangıçta atıyorum çimento fabrikasıydı. Şimdi beton mikserine döndü. Yani Bunu başta bir daha çimento fabrikasına döndürmek zordur herhalde. Şey de kalmadı yani, çalışan fabrikayı kurulduğu günden itibaren bilen herhalde 3-5 kişi falan kaldı. Doğru. Yani. Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte. Bürokrasiden gelen Efkan Ali, onlar da kuruluşunda yoktu yani. Kuruluşunda olan herkes bir şekilde dışlandı yani. Binali Yıldırım bile meclisteki çay şeyine zorla girdi yani. Neredeyse korumalar almıyorlardı.
Hangi şeyi?
Ya o Cumhurbaşkanı Özgür Özel'i...
Özgür Özel'le Erdoğan'ın çay davetine giremedi
işte öyle mi? Herkes içeride kalabalık bilmem ne.
Beni iyi almadılar.
Ne bileyim koruma. Şey ben tesadüfen koridorda gördüm yani. Adam girmeye çalışıyor. Korumalar efendim durun falan.
Allah.
Yani sinirlendi de böyle bastı girdi. Bir baktım ki ben de şey zannediyorum. İçeride sadece Özgür Özel var. Numan Kurtulmuş var. Cumhurbaşkanı var zannediyorum. Hani o direnişi görünce meğer içerisi tıklım tıklımmış.
Peki
yani.
Korumalar bunu neye dayanarak yapıyorlar?
Ya bilmiyorum yani liderler.
Talimat mı almışlar?
Sadece liderler girsin falan
ama
gibi.
Ama sonuçta şey gelen de Binali Yıldırım koruma tanımıyor mu?
Ya tanıyor da işte kafalarındaki yeni hani sen senin fabrika ayarlarına
kıdemler
dönsün
mi değişti?
Dediğin parti bu hale gelmiş vaziyette. Yani demek ki Cumhurbaşkanı'nın yanında görev yapanlar bu partinin kurucularına karşı artık başka biri muamelesi yapabiliyor demek ki. Yani bu ben doğrusunu istersen yani AK Parti'nin kurucu felsefesine, fabrika ayarlarına dönmesi AK Parti açısından bir devrim olur. Öyle yani lider karar verdi, liderin kararıyla devrim olmaz yani. Bayağı bir sarsılması lazım. Yani demokrasi demesi lazım, insan hakları demesi lazım, hukukun üstünlüğü demesi lazım. Bunlardan çok uzaklaştı. Kim ne yapacak? Mehmet Uçum'la mı yapacak? Ya da o şeyde ikide birde...
Oktay Saral.
Oktay Saral'la mı yapacak? Hı hı. Ya da ekonomi konusunda yani Türkiye'yi faizleri düşürün vesaire falan diyerek bu hale getiren ekonomi bilginleriyle mi yapacak? Yani kiminle yapacak fabrika ayarlarını? Hayati Yazıcı hayatından bezmiş. Bırakacak neredeyse partiyi. İstifa
şey
noktasına
vardı.
Gelmiş. Efkan hala adam yani genç bir biri. 87 mezunu galiba üniversiteden, siyasaldan.
Yani, o da mı bırakıyor?
Yani, hayır görsen şey gibi yani oradaki o ruh hali onlara da yansımış. Hı hı. Şimdi
şunu sorayım mı sana arada? Bu AK Parti'nin aksakallılarına Erdoğan'ın bir rapor yazdırdığı. Herhalde Hüseyin Çelik, Cemil Çiçek falan hani onlara da sorduğu. Onların da bir rapor hazırlığında olduğuna yönelik haberler çıktı. Sen duydun mu öyle bir
ya
şey?
Evet, mi? Hüseyin Çelik'i geçen hafta linç ettiler şeyde.
Evet.
Söylediği gerçekler nedeniyle. Dolayısıyla o şey kalmadı yani. Bahçeli'nin cenahında değişen bir şey yok. Dimdik ayakta. Yani genel başkanlığı aldığı günden bu yana kendi çizgisinde ilerliyor. Ve yani herkes eleştiriyor. O gün öyle diyordun, bugün böyle diyordun ama pragmatist bir siyaset izliyor ve hep iktidarla birlikte. Ecevit'le iktidar ortağıydı. Yani güç 2015'ten itibaren de Tayyip Erdoğan'ın yanındaydı. Şimdi Tayyip Erdoğan güç kaybetti bu seçimlerde. Ve 2028'de öyle görünüyor ki yeni aktörlerin seçimi olacak.
Peki Deniz, tam bu aşamada yeni aktörler demişken önümüzdeki hafta Özgür Özel Erdoğan görüşmesi var. Bu görüşmenin tam ulaştığın bir şey var mı? Biz tabii konu başlıklarını az önce
şöyle,
izleyicilerle paylaştım ama
açık
ne bekliyorsun
söyleyeyim.
Bu görüşmeden?
O görüşmeden
yeni bir oyun mu kuruluyor?
O görüşmeden ya kan çıkar ya hiçbir şey çıkmaz.
Ya kan çıkar ya hiçbir şey çıkmaz.
Hiçbir şey çıkmaz. Yani
ne demek bu?
Şunu diyorum, Özgür Özel çıkıp orada ya Can Atalay'a yaptığınız doğru değil. Anayasa Mahkemesi kararının tanımamanız doğru değil vesaire dediğinde Cumhurbaşkanı alttan mı alacak? Yoksa haklısınız mı diyecek? Yani kan çıkardan kastettiğim hani iki lider arasındaki sert bir görüşmeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani öyle birbirlerine şey yapacaklar gibi anlaşılmasın. Yani hani ya ipleri koparırlar bir daha ya da ama birilerinin adım atması, yaklaşması lazım. Yani Tayyip Erdoğan burada sence Özgür Özel 7-8 ay olmuş, genel başkan olmuş, girdiği ilk seçimde parti oylarını %37'ye çıkarmış, arkasında bu kadar kamuoyu desteği var. Özgürlüklerden şey verir mi? Taviz verir mi? Vermez. Hukuk devletinden verir mi? Anayasa Mahkemesi, anayasanın tanınması konusunda verir mi? Vermez. Burada ne olacak? Cumhurbaşkanının adım atması gerekir değil mi? Evet haklısınız ya biz bu konuları bir gözden geçirelim. Yeniden bir demokratikleşme süreci başlatalım. İnsan hakları diyelim. Avrupa Birliği yolunu yeniden açalım falan demesini bekliyor musunuz? Var mı aranızda bunu bekleyen?
Erdoğan'ın hepsi böyle olmaz. Bence 1 Mayıs bir dönüm nokta, yani bir şey işaret olabilir.
Ben bugün Abdullah Güler'le konuştum. Çünkü Murat Bey'in atıfta bulunduğu röportaj, hani Fatih öyle bir tweet attı ki yani AK Parti parlamenter sisteme dönüşe kapıları kapatmıyor gibi bir şey anladık hepimiz. Ben Abdullah Güler'e
Ona katılmadığımı söyledim yalnız. Yok,
ben Fatih'i söylüyorum.
Fatih Atik.
Tamam.
Yani siz referans verdiniz ya onun için. Ben sordum, var mı? Katiyen yok dedi. Yani biz dedi tartışma konusu bile yapmayız parlamenter sisteme. Tam tersine Cumhurbaşkanlığı sistemini güçlendirmek isteriz. Burada Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliği konusundaki en büyük ihtiyacı nedir sizce?
40+1. 50+1'den vazgeçmek, 40+1'e geçmek.
Yok, daha bence önemli bir şey var.
Bir dönem daha seçilmek.
Mevcut.
Mümkünse daha fazla.
Mevcut aritmetikle bunu yapabilir mi?
Yok. Yani.
Yani hayır. Meclisin erken seçim meclisin
yapabilir. Bir yolu var yani.
Seçimleri yenileme kararı alması lazım değil mi?
Bir yolu var ama ihtimal
peki,
düşük.
Peki meclisteki yani aritmetik güç dengesi buna uygun mu? Değil.
Şu anda değil. İyi Parti kongresinden sonra ne olur bir bakmak lazım.
Ben geçen Salim Ensarioğlu'nu yayına aldık biz. Orada gördüğüm kadarıyla İyi Partililerin hedefi AK Parti değil CHP. Dün mü bir İyi Parti'den bir milletvekili CHP'ye katıldı. Salim Ensarioğlu bakanlık yapmış, hep böyle açık açık dedi ki merkez sağın, yani bizim temsil ettiğimiz Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi vesaire, onların yeni şeyi, gözdesi CHP'dir dedi. Yani bu seçim sonuçlarını biz böyle
Özgür
okuduk.
Özgür Özel de bugün Denizli'de benzeri bir şey söyledi.
Denizli'de
mi, Manisa'da mı?
Dolayısıyla ben mesela İyi Parti kurultayından sonra yönelimin CHP'ye olacağını düşünüyorum ki bu meclisten seçimleri yenileme kararı aldırmakta zorlanabilir Tayyip Erdoğan. Ama anayasa değişirse şöyle bir şey yapabilirler. Daha önce yaptılar çünkü. 2007'de bir seçildi. Yani 2014'te seçildi. Öyle değil mi? 2019'da seçildi. Yani 3 kere Cumhurbaşkanı oldu. Yani normalde 2 kere olabiliyor. Ama birincisinde başka bir anayasa vardı diye, yani birçok hukukçu mümkün değil demesine rağmen üçüncü kez kendini seç. Şimdi anayasada en ufak bir değişiklik yapılsın. Diyecek ki ya bu anayasa yeni bir anayasa. Bu şeye sayılmaz. Yani bu iki kere seçilir en fazla lafı oraya sayılmaz diyecek. Bir daha girmeye çalışacak vesaire. %40+1 artık işine yaramaz Nevşin. Çünkü artık %40+1'i geçecek. Çok gayet güçlü adaylar var.
Adaylar var.
Ekrem İmamoğlu'su tabii, var.
Mansur Yavaş var.
Tabii. Bırakın onu. Vahap Seçer var. %60 aldı.
Doğru.
Yani bunların artık dolayısıyla en büyük şeyleri bu. Ha ne yapacaksınız dedim peki anayasada siz Abdullah Bey'e, AK Parti Grup Başkanı'na. Dedi ki ya bizim anayasa yönetmelik gibi dedi. Yani diyor ki çok detaylı. Bir konuyla ilgili böyle sayfalarca metin var. Biz onları daraltacağız. 4 maddeye karışmayacağız. Bakın bu 4 maddeye zaten kimse cesaret edemez. Yani anayasanın değişmez maddeleridir. Ama şöyle bir şey dedi. Özetleyeceğiz, daraltacağız dediği bölümler arasında başlangıç bölümü de var.
4 madde yani.
4 madde.
Hayır, 4 madde
mi?
4 maddeden önce bir başlangıç metni var ya.
Milli Güvenlik Konseyi zamanında yazılan metni mi diyorsun?
Yok, anayasanın başında bir yani Cumhuriyet'in ruhunu, lafzını vesaire anlatan bir bölüm var.
Nasıl değiştirecekler? Oraya ne getirecekler?
Ya orada diyor ki mesela türban yasağını oraya dayandırdılar diyor mesela. Bir daha böyle şeyleri için kullanılmayacak hale getireceğiz diyor mesela.
Ya bu konu bitti gitti, hala buraya mı takılmış durumda?
Öyle yani herkes, ben bunu niye anlatıyorum? Haklısınız Murat Bey, ben ama bunu niye anlatıyorum? AK Parti yeniden
anayasa değişikliği falan olmayacak.
Olmayacak tabii. Yani bunları Özgür Özel'e anlattığımda Özgür Özel oradan bence topuklar yani. Hani ya hiçbir şey çıkmayacak dediğim kısmı da bu.
topuklar ve hiçbir şey çıkmayacak dediğin kısmı bu diyorsun.
Evet. Peki ve ben bu eli de güçlü olur evet. Yani. Ben gittim bunlarla karşılaştım. Bunlar hala aynı kafada. Der çıkar işin içinden yani.
Anayasa tartışması iktidar açısından bir imdat çekici vazifesi görüyor her zaman. Yani sis bombası dedik. Aynen öyle, imdat çekici. Yani zor durumdan çıkma, gündemi boğma. Ya 10 sene önce, 12 sene önce bir anayasa komisyonu kuruldu mecliste. 4 partiden eşit, 4 parti eşit bir şekilde temsil edildi ve epeyce de bir mesafe alındı. Bir yıl boyunca bu komisyon toplandı ve sonuçta bu ilk 4 maddeyle ilgili anlaşmazlık yüzünden dağıldı. Oraya dönüp baksınlar. Çok mesafe alınmış, hani çok ayrıntılı yönetmelik gibi falan diyor ya. Bütün bunların hepsi o zaman tartışıldı, edildi. Yani bizi de oyalamak istiyorlar. Biz derken gazetecileri de, medyayı da, toplumu da.
Çiğdem, o yöntemi de doğru bulmuyoruz.
Enflasyon
diyor.
Mücadelesi, enflasyonla mücadeleydi. Yoksulluğu
gibi kendileri
da
yazdılar. O yöntemi, o meşhur referandumda ayrıca, o dönem dendi. Anayasa böyle bir şey değil ki.
Bravo, anayasa hatırlattın.
Ya bir temel prensipler çerçevesidir. Böyle her sene değişmez
ona,
mi diyorsun?
Ona dönüştüreceğiz
şey gibi,
diyor.
3. Dünya ülkesi diyor, temel, kendileri yaptı bunu böyle.
Biz temel prensipleri yazacağız. Gerisini kanunlarla düzenleyeceğiz diyor. Böyle bir şey var ama netice itibariyle hani bir reklam sloganı vardı. Anlayış farklı, felsefe farklı vesaire falan. Bence şu anda CHP ile AK Parti arasında anlayış farklı, felsefe evet farklı. Dolayısıyla bu anayasa meselesi Murat Bey'in tanımı çok güzel. Sis bombası.
Aynen öyle.
Ben burada ne ekonomik krizi görelim ne başka bir şey.
Murat'a
görelim
katılıyorum. Yani şu, bir de şu anda Türkiye'nin önceliği anayasa değişikliği mi? Ya bu kadar sorun varken. Murat, bir de tabii bu Özgür Özel Erdoğan görüşmesi doğru mu değil mi diye Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir tartışma var. Kemal Kılıçdaroğlu eski genel başkan, sarayla müzakere edilmez mücadele edilir denildi. Dün Gökhan Günaydın genel başkan yardımcısı cevap verdi. Bugün de Denizli'den Özgür Özel yanıt verdi Kılıçdaroğlu'na. Yani müzakere edilerek de mücadele edilemez mi? Yani Kılıçdaroğlu bu hamleyi niye yaptı? Bir de bu görüşmede hani anayasa meselesine ben de seninle ve arkadaşlarla aynı fikirdeyim. Türkiye'nin önceliği değil ve bunu bir sis bombası gibi senin tabirinde kullanıyorlar. Bir de bu görüşmede Erdoğan'ın yumuşak çekilmesini önereceği diye kulislerde Özgür Özel'in düştü kulislere. Bu konularda ne diyorsun?
Birincisi bu kulisteki bu sözleri çok ciddiye almıyorum açıkçası. Yani Özgür Özel niye desin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sen yumuşak çekil diye? Yani böyle bir şey olmaz ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne dediği belli. Güçlendirilmiş parlamenter sistem şeyini, dosyasını verdiler mi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a? Verdiler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne dediği belli. Yani sen çekil, yumuşak çekil ne demek ki? Yani bu bir şey bence kafa karışıklığını gösteriyor Doğan. Bu kulisteki bu laflar nasıl bir kafa karışıklığı içinde özellikle Cumhur İttifakı partilerinin ya da vekillerinin 31 Mart yerel seçimi sonuçlarını henüz sindiremediklerini gösteriyor. Yani toz dumanla henüz dağılmadı, taşlar yerine oturmadı. O yüzden böyle her kafadan bir ses çıkıyor. Erdoğan da şeyi uzattıkça bu iç hesaplaşma sözü vermişti ya, iç hesaplaşma sürecini uzattıkça daha da bir gerilim artıyor. Deniz'in dediği doğru. Ben de gördüm Efkan Ağlay'ı şeyde davette. Ya hakikaten önce tanıyamadım. Yani adam 10 yaş yaşlanmış falan yani. Böyle demek ki artık neler olduysa bu süreç yıpratıcı. Şeye gelirsek senin
Kılıçdaroğlu
esas, hani soruna. Evet, evet. Şimdi Kemal Bey anladığım kadarıyla yani bu görüşmenin Özel'le Erdoğan görüşmesinin ya yapılmasını engellemeye çalışıyor ya da hani Özel'i bir şekilde baskı altına alıp çok fazla şey konuşma demek istiyor. Oysa Özel zaten işte şeyde de o davette de uzun uzun konuştuk. Başka gazeteci arkadaşlar da vardı. Diyor ki ben dinleyeceğim. Ben bir şey hani bir şey söylemek zorunda değilim. Anayasayı değiştireceğiz diyor. Bakalım ne diyecek. Ama Özel'in kendi gündemi var arkadaşlar. Yani Deniz bir tanesini saydı işte. Hak ve Özgürlükler, Can Atalay, Selahattin Demirtaş, Felmesöy, Osman Kavala, diğer hukuki konular. Ama belediyeler meselesi var. Bakın bunu atlıyor herkes. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 31 Mart itibariyle nüfusun %60'ını, üretimin %80'ini, ihracatın %85'ini kontrol eden ya da o şehirleri yöneten bir konumda. Ama şeyde kimse unutmuyor işte Hatay'da Cumhurbaşkanı'nın söylediğini, oy varsa hizmet var diye. E şimdi burada engellemeler devam ederse iktidardan, değil mi? Yani bu çok ciddi sorunlara yol açacak. Gündemdeki maddelerden biri budur. Bakın yani herkes orada, yani Erdoğan da özellikle kendi gündemlerini taşıyacaklar. Bence birbirlerini dinleyecekler. Yani ben bu şeyden hani bu görüşmeden somut bir tek sonuç çıkmasını beklemiyorum. Bu birbirlerini dinliyorlar. Yani birbirlerini dinleyecekler. Bu müzakere de değil. Bence bu müzakere de değil. Görüşme. Yani siyasette görüşmenin açılması lazım. Bakın hani benzetmek için söylemiyorum. Ama 1980'in bahar ve yaz ayları boyunca Demirel'le Ecevit birbirleriyle görüşebilselerdi belki tarih bambaşka akacaktı. Yani şimdi daha fazla şey yapmak istemiyorum. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Ama bu önemli arkadaşlar. Yani evet. Hakikaten liderlerin konuşması önemli ve şu anda
kastediyor herhalde. Evet.
Yani ortada tarihte yaşadığımız şeyler var. Yani ben o zaman hani küçük işte üniversite öğrencisiydim falan. Yaşadık o zamanları. Yani burada bu görüşmenin, ben bu görüşmeye önem veriyorum. Ve şu ayrıntı da var Doğan. Diyelim bundan 6 ay önce, 1 sene önce, tamam mı, böyle bir görüşme söz konusu olsaydı, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Kalkınma Partisi arasında hani neredeyse yarı yarıya oy farkı vardı. E şimdi Cumhuriyet Halk Partisi önde, Adalet Kalkınma Partisi onun arkasında. Yani bir güçler şeyi de var. Yani Özgür Özel oraya şey gibi çıkmayacak, böyle yani sürekli geriden gelen yarışçı gibi çıkmayacak artık. Başa baş yarışan bir durum var ortada. Hani evet. Bunu önem veriyorum. Bugün artık işte dün Denizli'de yaptığı konuşmada müzakere de edeceğiz, mücadele edeceğiz dedi. Biz dedi sonuca odaklıyız dedi. Oysa bunu niye söyledi? Dediğin gibi bir gün önce Gökhan Günaydın söylemişti. Niye kendisi tekrar etti? Çünkü arada Kemal Bey'in Sözcü'de Aytun Çerkin'e verdiği şey var. Değil mi?
Evet.
Röportaj.
Mülakat var. Orada ne diyor? Evet. Ne diyor orada? Diyor ki ekonomide çok sert tedbirler geliyor. Doğru. Buna ortak olma. E şimdi bir görüşmeyle ortak olma arasında ben vatandaşın bugünkü durumda bir bağ kuracağını zannetmiyorum. Nitekim Murat Karayalçın da Murat Sabuncu'ya T24'te bunu desteklediğini, görüşmeyi desteklediğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin ciddi bir kısmının da bunu desteklediği izlenimi bende var. Bende var. Evet. Ama bu bir başka açıdan Kemal Kılıçdaroğlu bu meramı bu mudur değil midir onu bilmiyorum. Kendisiyle bu konuyu görüşmedim. Ama bu aslında Özgür Özel'e el kazandıran bir şey. Yani şeyin karşısına çıktığında, Erdoğan'ın karşısına çıktığında, ya arkadaş sen benden bunları istiyorsun ama bak bana parti içinden nasıl baskılar geliyor, ben bu kadar da şey değilim falan. Yani dediğim gibi müzakereye varacağını zannetmiyorum. Ama birbirlerini dinleme açısından önem taşıyacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Deniz'e katılıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anayasa değişiklikleri falan konusunda hani hele ki bu katı bir parlamenter sistem, %50+1 tek adam sistemi değişmeyecek falan diye bakacaklar. Yani buralarda bir taviz vereceğini, düşüneceğini hiç zannetmiyorum. Ama evet. Şu olabilir. Mecliste komisyon kurulsun. O komisyona bütün partiler katılsın. DEM de katılsın. Efendime söyleyeyim, Saadet Gelecek grubu da katılsın. Kim varsa katılsın. İyi Parti de katılsın. Orada konuşalım. Şimdi sürekli olarak bir taraf şeyi bastırıyor. Yani evet. Ya bir kapalı kapılar altında el sıkışalım bu iş bitsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Özgür Özel'in şeyde şeffafça konuşalım. İşte partiye gidiyor, danışıyor benle konuşayım falan diye. Bunu da paylaşıyor masında. Evet. Şeffaflık iyidir diye düşünüyorum.
Evet Murat. Şimdi Nevşin, Sana ve Çiğdem'e soracağım. Bu görüşmelerde bir erken seçim gündeme gelebilir mi? Çünkü neden soruyorum bu soruyu? Benim Ankara'dan aldığım, benim de kulislerden Özgür Özel'in veya kurum ayılarıyla beraber bir hazırlık içerisinde olduğuna dönük bir kulis aldım. Yani 2,5 bizden 2,5 off the record bir şey ama kulislerde de maalesef bu şey yapılıyor. Yani konuşuluyor. Off the record söylemiş ama kulislere de düştü. 2,5 bizden 2,5 senden diye. Yani biz 2,5 yıl bekleyelim. 2,5 yılda sen öne al 2028 seçimlerini ve bir erken seçimde buluşalım. Asgari müşterekte buluşalım diye. Böyle bir şey sende duydun mu veya bekliyor musun? Beklentin var mı?
Özgür Özel bunu yaptığı bir açıklamada şimdi şöyle söyledi. Aslında seçimden sonra ilk önce hani bunlar bize verilen kredi oyları. Bunu biliyoruz. Halk bize bir kredi açtı. Yani başka partilerin seçmenleri de bize oy verdi. Bunun farkındayız ve bu yerel seçimde aldığımız bu oyları biliyoruz. Biz açıklamasını yaptı Özgür Özel. Yani ayaklarımız yere basıyor. Biz uçmuyoruz diyor. Yani bize bir ödünç oy verdi DEM Parti seçmeninde, AK Parti seçmeninde. Biz bu ödünç verdikleri oyların hakkını vereceğiz diyor Özgür Özel şu aşamada. Yani bunu açıkça da diyor. Ve bu bağlamda da ben erken seçim istemeyeceğim dedi ama son vermiş olduğu bir röportajda ben istemeyeceğim. Ama dedi halk isterse bunun da bayraktarlığını yaparım iş oraya gelirse diye. Ben bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmede erken seçimi gündeme getireceğini zannetmiyorum açıkçası. Şimdi Murat Bey'in şurada söylediğine katılıyorum ben. Bu Özgür Özel'in hanesine yazar. Çünkü hani Kemal Bey'in mesela endişeleri var anladığım kadarıyla. Diyor ki ya Özgür Özel daha görece genç bir politikacı olduğunu düşünüyor Kemal Bey. Diyor ki Özgür Özel'i kandıracaklar. Özgür Özel kötü görünecek. Erdoğan Tonga'ya düşürecek Özgür Özel diye düşünüyor anladığım kadarıyla. Fakat ben de Murat Bey'i gibi düşünüyorum. Tam tersi olur. Bu görüşmeden sonra atılacak uzlaşma için Erdoğan hani bir, ben de bir adım atayım. Bir ortak zemin bulalım diye düşünebilir. Çünkü mesela bu şunun gibi olmayacak. 2015'te Deniz Baykal'ın Erdoğan'la görüşmesi gibi olmayacak bu. Neden? CHP kazanan parti olarak oturuyor bu sefer o masaya. Mesela 2015'te başka bir tablo
seçimden
vardı.
Seçimden birinci parti.
Tabii boynu büküktü Baykal'ın yani kaybetmiş parti. Bu kazanmış parti. Şimdi burada eli güçlü olan taraf CHP. Masaya başka türlü oturuluyor bu bir. Dolayısıyla Erdoğan yani hani biz de şu adımı atalım. Siz de karşıda şu adımı atın diye düşünebilir. Bu bağlamda atılacak her adım da Özgür Özel'in hanesine yazar. Ben burada 1 Mayıs'ın bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Yani 1 Mayıs'ta şimdi bu sefer CHP bu işi sahipleniyor. Özgür Özel diyor ki ya kardeşim diyor CHP'liler önlemini alırsın. 1 Mayıs harici hiçbir pankart sokturmazsın. Sendikalarla işbirliği yaparsın. İşte sendika temsilcileri gelir, siyasi partiler gelir. 1 Mayıs'ta güvenlik önlemleri kutlarsın. Diyor. Bunda ısrarcı. Şimdi bu sefer Beyoğlu Belediyesi de CHP'de olduğu için işin içinde belediyeler de var. Bana böyle bir son anda tamam madem öyle CHP uhdesinde bir 1 Mayıs yapılsın Taksim'de kararı verilebilir gibi duyuyorum ben.
Öyle mi?
Kesin değil. Yani kesin her şeyin kararını son Cumhurbaşkanı verdiği için Cumhurbaşkanı'nın yanında olmak lazım. Orada değilim yani. Onu
hani Cumhurbaşkanı tarafından değil ama diyorsun algı daha var. Başka böyle bir algı var. Gelen
böyle,
bir algı.
Böyle bir algı var. Onu söylemiş olayım. Şimdi bu olursa bir dönüm noktası olur. Hani bu iktidar tarafının atmış olduğu bir adım gibi görünür. Fakat bu özgürlükler, işte atmosferin değişmesi falan şu aşamada bu Özgür Özel'in hanesine yazar. Bence Özgür Özel de bunu biliyor açıkçası.
Evet.
Biraz da bunu bilerek Erdoğan'la
bir şey
konuşmak istiyor diye anlıyorum.
Söyle Çiğdem'e geçeceğim.
Yani burada eğer böyle bir gelişme olursa hak verilmez alınır. Yaklaşımı içinde Tayyip Erdoğan vermedi, Özgür Özel söke söke aldı gibi bir görüntü oluşur ki Tayyip Erdoğan'ın böyle bir şeye fırsat vereceğini zannetmiyorum. Henüz o kadar demokratlaşmadılar. Yani ben biraz nefsinden farklı düşünüyorum. Verirlerse o izni hükümet demokratlaştı, izin verdi gibi algılanmaz. Özgür Özel Çorlu'da nasıl gitti, direndi. Ve oradan ilk defa Türkiye tarihinde böyle bir karar çıktı. Yani bürokratlar ceza aldı. Şimdi evet. Hiçbir bürokrata bu tür şeylerin imzasını attıramazsınız bundan sonra. Yani Çorlu o açıdan dönüm noktasıdır. İşte İzmir'de Fatma Hanım, Fatma Hürriyet Kaplan bir iş yapıyor.
İzmit'te.
Evet. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Onu belki o takla atan adamdan geleceğiz dolayı konuşuruz ama... Benim asıl orada anlatmak istediğim Fatma Hanım sokakta gidiyor Kocaeli Belediyesi ile sokakta mücadele ediyor. Orada alıyor. Yani bunlar çok önemli gelişmeler. Hak verilmez alınır düşüncesi solun ideolojik sloganlarından biridir bu. Böyle bir tablo ortaya çıkar. Bence Tayyip Erdoğan bu ikilemi çok derin yaşar ve buna müsaade etmez. Onun için ben Taksim'i açmama ihtimallerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
Çiğdem, hem bunu yanıtlamanı isteyeceğim hem de şimdi Cumhurbaşkanı...
Bu erken seçim meselesiyle ilgili bir şey söyleyeyim.
Tabii onu söyleyeceğim işte. Evet. Erken seçim meselesi var. Bir de ek olarak yani hem erken seçim hem bu Taksim meselesi hem işte Cumhurbaşkanı'yla görüşmede senin gördüğün bir başka nokta var mı? Bir de şunu eklemek istiyorum. Cumhurbaşkanı 23 Nisan resepsiyonuna geldi Özgür Özel. Sonra çaya davet etti. Sonra da önümüzdeki hafta toplantı yapalım dedi. Şimdi biliyoruz ki İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu kendisine Murat Kurumu değil, direkt rakip olarak Erdoğan'ı gördü. Ve Erdoğan da bunu gördü. Ve bu seçimlerin başarısında da, yani Ekrem İmamoğlu'nun başarısında da bu nokta önemli bir noktaydı. Özgür Özel'i bir anda öne çıkararak Cumhurbaşkanı orada bir şey mi yaratmak istiyor? Bir oyun kurmaya mı çalışıyor? Bir dualite mi yaratmaya çalışıyor? Bir de bunu eklersen yorumlarına.
Zannetmiyorum. Hepsi ayrı hattında gidiyor. Kendi özgün hattında gidiyor. Bir kere bu Erdoğan'ın çaya davet etmesi ve ardından bu kabul edecek olması, görüşmede kabul edecek olması aslında Özgür Özel'in yerel seçim sonrası yaptığı konuşmalarla bağlantılı. Ilımlı bir mesaj verdi. Müspet mesajlar verdi ve Erdoğan'ın ikamet ettiği her bir evi artık evin bulunduğu ilçeyi ve ili Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiğini de söyleyerek biraz böyle latifeyle karışık, mütebessim bir şekilde bizden hizmet bekler mealen söylüyorum. Bu teklifin kendilerinden gideceğini söyledi. Bence bunlar biraz yumuşatıcı sözlerdi, üsluplardı. Onu Cumhurbaşkanı tırnak içinde gördü. Gördü ve şimdi biz de hep birlikte nasıl bir seyir izleyeceğini birlikte bakacağız. Erken seçim konusunda ben mesela erken seçimin zamanında yapılamayacağını şartlar dolayısıyla düşünenlerdenim. Mutlaka bir dinamik ve bir gelişme olacak ve öncesinde olacaktır ama Erdoğan koşullar kendisini zorlamadan kendi konumundan feragat edecek bir adımı kendiliğinden atmaz. Bunu da önermez. Bakın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mesaisinin çok büyük bir bölümünü bu orta vadeli programı ve güçlü ekonomik programın ne kadar iyi yürüdüğünü, ne kadar yolunda olduğunu anlatmakla geçiriyor. Son olarak dün ben de oradaydım. Hollanda Ankara Büyükelçiliği'nin Kral Günü resepsiyonuna katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeyi kullandı. Türkiye sahalara döndü. Bu çok ilginç. Türkiye sahalara döndü. Güçlü bir ekonomik program uyguluyoruz dedi ve işte ondan sonra iki ülke arasındaki ticaret hacminden örnekler verdi. Hollanda'nın önemli bir partner olduğuna. Hollanda tabii bir önemli bir örnek ama esas önemli olan yine orada da yatırımcılara, dış dünyaya, Avrupa'ya, Batı'ya, Amerika'ya seçimlere dönük popülist politikalar uygulanmayacağı mesajlarını bir kez daha tekrarlamış oldu. Yani bir erken seçim adımı Hazine ve Maliye Bakanı'na verilen büyük yetkinin ve alanın da onunla da çelişmek anlamına gelir. Evet. Tutarsız bir adım olur. Onu demek istiyorum.
Gelelim 23 Nisan resepsiyonundaki izlenimlere. Deniz'le Murat katıldılar 23 Nisan resepsiyonuna. Az önce söyledin Hüseyin Çelik'i Özgür Özel'le Erdoğan'ın ve Numan Kurtulmuş'un ve başka isimlerin olduğu odaya almakta güvenlik. Binali Yıldırım'ı almadılar. Bu bir izlenim.
Aldılar.
Önce bir engel çıkarmışlar. Evet. Başka izlenimlerin nedeni Murat'a da soracağım. Çünkü bu istakoz meselesinin gündeme gelen Şebnem Bursalı yoktu. Orada lüks saati olan Bahadır Yenişehirli gelmişti. Alper bizim astronotumuz Gezer Avcı Türk Uzay Ajansı kıyafetiyle geldi. O benim dikkatimi çekti.
Evet. Şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı ile başlayayım. Birkaç senedir ben görmüyordum 23 Nisan resepsiyonlarına gelmiyordu. O gelmediği için AK Partililerin katılımı da zayıf oluyordu. Bahçeli geliyordu. Yani bu sefer Tayyip Erdoğan geldi, Bahçeli gelmedi. O en ilginç şey oydu. Bahçeli'nin masasını çünkü Celal Adan tutuyordu. Bahçeli gelip hep aynı noktadaki masada dururdu. O gelmeyince Celal Adan'la özel kalem, meclisteki özel kalem müdürü Fikret Hayali tuttu o masayı. Tayyip Erdoğan Numan Kurtulmuş'u tebrik ettikten sonra salona girmedi. Kalabalıktı salon. Biz o sırada ben Özgür Özel'in yanındaydım. Onunla bir söyleşi gibi bir şey yapıyorduk diğer meslektaşlarımızla birlikte. O sırada Cumhurbaşkanı'nın geleceği anons edildi. Belki bu tarafa gelir bir tokalaşma olur falan diye bekledik ama sonra Cumhurbaşkanı Numan Kurtulmuş'la işte görüştükten sonra dışarı doğru yöneldiler. Çok kısa bir süre sonra da Numan Kurtulmuş Özgür Özel'i o odaya davet etti. Biz o sırada diğer tarafa geçerken bir baktık Fatih Erbakan duruyor. Yani düşün, DSP lideri gitmiş, Hüdapar lideri gitmiş odaya. Hepsi davet edilmiş Numan Kurtulmuş tarafından. Bir tek şey yok. Fatih Erbakan içeride bir masada izole edilmiş gibi böyle sanki duruyor falan. Onun yanına gittik biz de işte. Sizi herhalde Cumhur İttifakı'ndan saymıyorlar artık dedim. O da evet öyle dedi. Yani belli ki öyle. Sonra uzun uzun şey yaptı. Ertesi günde Özal, Ecevit ve Türkeş'in konuştuğu, Erbakan'ın tek başına dimdik durduğu bir fotoğrafı paylaştılar.
Sosyal yani, medyadan değil
evet,
mi?
Evet, biz böyle diye. Bakanlar vardı işte. Milli Eğitim Bakanı vardı, İçişleri Bakanı vardı. Ben Savunma Bakanı'nı gördüm. Onunla bir ayaküstü sohbetimiz oldu. CHP'lilerin katılımı yüksekti. Özgür Özel geldi.
Evet, benim de dikkatimi çekti o. Evet, bayağı evet. Yüksekti.
Bahçeli gelmediği için MHP'liler çok yoğun değil. Deva Partisi böyle 15 milletvekilleri var. Babacan'la birlikte içeri girdi. Ahmet Davutoğlu'nu ben görmedim. Belki Murat Bey
yani vardı.
Ahmet var mıydı Murat?
Vardı.
Meral Akşener yoktu. Yani böyle hani liderlerden gidecek olursak tasarruf tedbirleri uygulanmaya başlanmış. Menü çok zayıftı. Sağ olsun, ellerine sağlık orada çalışan.
İstakoz etkisi var mıydı?
Şeflerin.
İstakoz etkisi.
Ya o gösteriş yoktu. Mesela benim hatırladığım resepsiyonlarda böyle karpuzdan heykeller, hatta heykelin birini Tayyip Erdoğan'a benzetmişlerdi. Yıllar önce hatırlıyor musunuz? Öyle bir gündem oluşmuştu. Yani eskiden öyle ihtişamlı gösterişli şeyler olurdu. Şimdi çok böyle 3-5 tane sıcak, 3-5 tane soğuk kanepe, 3 tane tatlı falan öyle bir dizin. Ellerine sağlık diyorum. Aşçılar da çok emek harcamışlar. O kadar insanı o kadar az ürünle doyurmak gerçekten zordur. İçki olarak da alkolsüz işte hindiba şerbeti, reyhan şerbeti, bir de meyve suyu, karışık bir meyve suyu şerbetiyle gazlı
demir
içecekler
hindi,
vardı.
Demir hindi şerbeti. Demir hindi şerbeti.
Demir hindi.
Hindi mi? Ben hindiba dedim ki.
Ama Cumhurbaşkanı
neyse,
seviyorum. Evet.
Şey... Çok enteresandı. Bu İsrail nedeniyle protesto ettikleri koyu renkli olan gazlı içecek yoktu ama aynı şirketin ürettiği sarı renkli gazlı içecek vardı yani. O da çok enteresan geldi bana. Herhalde çok şey yapamıyorlar.
Evet.
Bağlantı
kuramıyorlar. Murat'ın da kısaca alalım izlenimlerini. Sonra bir başka başlığa geçelim. Murat, senin izlenimlerin?
Ya Deniz zaten çoğunu aktardı ama benim dikkatimi çeken şu oldu. Arkadaşlar, orada çalışan işte garsonlar, aşçılar, efendime söyleyeyim meclis personeli yarış içindeydiler. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'le resim çektirmek için. Hatta gazeteci arkadaşlarla konuştuk, ya bu ne cesaret, nasıl yapıyorlar falan diye. Hava dönüyor arkadaşlar. Yani oradaki insanlar hakikaten sevdikleri politikacıları orada gördüler. Ve emin olun fotoğraf çektirme yarışı var. Yani hatta bir ara Mansur Bey çok da nazik bir insan, geri çeviremiyor. Böyle bunaldı artık yani. Biri koluna giriyor, biri çıkıyor falan, böyle bir şey. Özgür Bey de aynı şekilde. Dolayısıyla bu, biz hani bambaşka yönlerine hep şey yapıyoruz. Siyasetteki değişimin. Ama bu da çok ilginç bir gösterge geldi bana. Şeye evet. Gelince, mutfağa gelince çok lezzetliydi. Benim ilk dikkatimi çek, aklıma ilk gelen, ha tasarruf tedbirleri burada başlamış dedim. Çünkü her sefer yani bundan çok daha çeşitli olurdu. İşte oraya döner şeyi kurulurdu. Bu Alman Cumhurbaşkanı geldiğinden beri döner çok şey konuşuluyor. Oraya döner tezgah konurdu falan, bayağı bir şey olurdu.
Ha, onu hem biz sorduk,
tasarruf
Bey.
Tedbirlerine uygundu. Efendim?
O döner işini sorduk. Baş aşçıya sorduk. Dedi ki ya döner koyduğumuz zaman sunumu tamamen değişmemiz gerekiyor. Onun için et, döneri bırakın ete giremedik. Evet. Yani eti koyduğumuz zaman sunum tamamen değişiyor. Bir de ben demin unuttum, belki siz hatırlatırsınız bu. Fox'un haberi, Fox diyorum, Now. Şimdi Now'ın haberi de çok güzel oldu. O grup başkan vekilinin saati çok gündemdeydi. Herkes onu yakalayıp saati göstermesini istiyordu. Göster bakayım amcana saatini diye böyle.
O var. Bir de şey var. O öyle yapınca pek çok AK Partili de gelip gazetecilere işte bak benim saatim normal saat falan diye böyle bir şey de oldu. Ama mutfak şeyine dönünce hani hem daha tasarruflu hem daha kolesterol açısından düşük bir lezzet sergilediler. Evet. Onu da söyleyeyim.
Benim Ankara büromuzdan aldığım izlenimde Bahadır Yenişehirlioğlu'nun işte bizim abimizle saati, lüks saati, İsviçre saati ile gündeme gelen Manisa Milletvekili AK Parti'nin duyarlılık oluşmuş. Resepsiyon boyunca devamlı sol kolunu böyle kapatmaya çalışıyor. Saat olmadığı halde.
Bakayım diyor saati. Saat olmadığı halde. Gösteriyor falan.
Saat
böyle.
Olmadığı halde. Evet, şimdi 23 Nisan'da İstanbul'daki kutlamaların adresi Üsküdar'dı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu görkemli bir 23 Nisan töreni düzenledi. Bir izleyelim, sonra devam edelim.
Üsküdar beni çok heyecanlandırıyor. İstanbul beni çok heyecanlandırıyor. Hele hele Cumhuriyet deyince çok daha fazla heyecanlanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk deyince coşuyorum. Türkiye'm deyince canım feda diyorum. 23 Nisan 1920'de biz bir kişinin, bir grubun değil, milletin iradesini kabul ettik. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedik. O gün bugündür millet ne derse o olur dedik. Bazen kendisini milletin üstünde görenler çıkabilir. Ama millet haddini bilmeyen herkese ne yapar? Hak ettiği dersi verilmesini çok iyi bilir. Yurtta barış, dünyada barış. Bu ilke var ya, bu ülke dünyada en değerli ilke. Mustafa Kemal Atatürk söyledi. İşte onun izinden gideceğiz.
Atatürk'ün çocukları.
Nevşin, İmamoğlu bu mesajları tam da az ileride Erdoğan'ın evi var Üsküdar'da. Erdoğan'ın evinin olduğu Üsküdar'da verdi.
Evet, daha önce de aslında burada bu tip organizasyonlar yapmak istemiş, CHP konser falan. O zaman AK Parti Belediye Başkanı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Bey'le hani şey olmamış, bir türlü anlaşılamamış, bu tip organizasyonlar yapamamışlar. Üsküdar tabii sembolik, yani yıllardan sonra CHP'ye geçti. Şimdi özellikle orada yapılmış olması. Bir de Üsküdar Meydanı'nda bir takım şey değişiklikler yaptılar ya. Ya bu değişiklikler çok iyi. Bu kıyı şeridinde yaptıkları, evet, hakikaten.
Salacak tabii ki.
Ya şu açıdan mesela şeyde de öyle, bu Karaköy'de de öyle, bu Üsküdar'da böyle mezberelik pis pis yerler vardı. Yerlere böyle pis pis kilimler sermişler, yıkanmayan etmeyen, pis kokan. Yani şöyle ki, öyle bir sistem vardı ki ya para harcamadan deniz kıyısında duramıyorsun. Oturacak yer yoktu çünkü. İlla orada bir çay içeceksin, kahve içeceksin. Onların hepsini kaldırdılar, o mezbereliği kaldırdılar, böyle basamak sistemi yapıyorlar. Evet. Şeyle, boğazla, denizle halkın temasını arttırmak için. Ve hiçbir şey satın almana gerek yok yani. Gidip, evet, orada
kıyı mafyasından arındırdılar.
Oturabilirsin. Kıyı mafyası. İyi yaptılar o sistemi hakikaten.
Evet. Üsküdar'ın seçilmesi özellikle bu 23 Nisan törenlerinde rastlandı mı?
Değil, şimdi orada
Atalan
bir
Üsküdar'ı geçemedi
orada
diyor ya.
Bürokraside çok başarılı olmuş bir isim, bir kadın üstelik, Sinem Dedetaş, evet, başkan oldu. Onun belediye başkanı olduğu büyük bir ilçede yapmasının tabii simgesel değeri çok büyük. Bir de Cumhuriyet'le ilgili, Atatürk'le ilgili, milli egemenlikle ilgili, Atatürk'ün sözleriyle ilgili her bir kelimenin tadını çıkara çıkara konuştu ve vurgulayarak Bu dikkatimizi çekti. Yani adeta bu 31 Mart zaferinin keyfini çıkaran bir havası da vardı doğrusu.
Evet.
Dikkatimizi çekti.
Gelelim Almanya Cumhurbaşkanı. Bu hafta çok konuşuldu. Steinmeier Türkiye'ye geldi ve ilk durağı İstanbul'du.
O da bir resepsiyonu.
Evet, o da İstanbul'a ilk durağı İstanbul'du. İstanbul'da 63 yıl önce gurbetçilerimizin göç yaptığı Sirkeci Garı'na gitti. İlk temas kurduğu isim Ekrem İmamoğlu'ydu Türkiye'de. Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiler. Ardından Alman Büyükelçiliği'nin Boğaz'daki yazlık binasında bir resepsiyon verildi. İşte orada yine döner tezgahının başına geçti ve döner kesti. Sonra Ankara'ya gitti. Ankara'da Mansur Yavaş'la buluştu. Mansur Yavaş'la
Tarih Coğrafya Fakültesi'nde.
Evet, evet. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde buluştu. Ardından da Özgür Özelli ve Erdoğan'la bir araya geldi. Epey bir ses getirdi Alman Cumhurbaşkanı'nın bu gezisi ve özellikle dönerle, Murat'ın da az önce konuşmasında altını çizdiği gibi, bir izleyelim, konuşalım üzerine.
One is here, Pera Hotel, Beyoğlu, the historical side of Istanbul, and the another one is Princess Island.
Yeah, yeah. Yeah.
Hazır mı geldi Almanya'da?
Almanya'da hazırladık, burada dondurduk, bunu uçakla beraber buraya getirdim.
Herhalde döner İstanbul'da bitirildi.
Döner sağlıyor. Döner bittikten sonra soracağız. Arkadaşlar, dönerle ilgili gelişmeler devam ediyor.
Perfect jam.
Murat, bu görüşmelerde, Alman Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerinde kareye zaman zaman Abdullah Gül de girdi, eski Cumhurbaşkanı. Çok yorum yapıldı üstüne. Almanya geleceği görüyor yorumları da yapıldı. İşte Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi, Ankara'da Mansur Yavaş'la Özgür Özel'le bir araya gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce. Sen nasıl yorumluyorsun Alman Cumhurbaşkanı'nın bu İstanbul gezisini ve Ankara gezisini?
Vallahi gayet standart ölçüler içinde yapılmış bir resmi ziyaret. Resmi ziyaretler biliyorsunuz sadece başkentlere değil, en az bir başka şehre daha yapılır. Uzun süredir bir Alman Cumhurbaşkanı gelmiyordu. Bu da Türkiye ile Almanya'nın diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü. Dolayısıyla İstanbul'da ve gidilen her yerde bu resmi ziyaretlerde adettir. Hani Cumhurbaşkanımız da başka şeylere gittiğinde, ülkelere gittiğinde, resmi ziyaret için gittiğinde, o gittiği şehrin işte belediye başkanıyla, ne bileyim valisi varsa valisiyle görüşür. Standart uygulamadır. Eğer seçimi Murat Kurum kazanmış olsaydı, Turgut Altınok kazanmış olsaydı, kazanamadılar, yenildiler, onlarla görüşülecekti. Yani Gaziantep'e gittiğinde de Fatma Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı, onunla görüştü. Abdullah Gül'ün çağrıldığına işte geleceği görme falan, yani bunları ben çok abartılı yorumlar olarak görüyorum. Nezaket ziyareti çerçevesinde çağrılmış, işte sen de oradaydın. Nevşin de ben de davetliydik, gidemedik çeşitli nedenlerle, değil mi? Yani Nevşin de davetliydi.
Yani bunlar gayet normal.
Ha işte Deniz, bak Deniz'i bilmiyordum, Deniz de davetliymiş. Yani bunlar o kadar standart uygulamalar ki, o kadar evet, standart uygulamalar ki, bunu şeye biraz hakikaten 31 Mart'ın etkisi gibi görüyorum ben bunu. Yani hani bir her taşın altında bir şey arama filan, böyle zorlama şeyler.
Evet.
Yani Abdullah Gül yani ülkenin başbakanı olmuş, dışişleri bakanı olmuş, efendime söyleyeyim cumhurbaşkanı olmuş. Yani oradaki bir şeye nezaket icabı çağrılmış ve aman efendim geleceği görüyor filan. Yani hakikaten pek zorlama geliyor bana bunlarda.
Evet. Evet. Peki Deniz, iktidara yakın medya niye Murat gibi düşünmüyor?
Ya zaten hiç normal düşünmediler ki. Yani normal düşünselerdi bugün böyle olmazdı bu ülke. İktidar da böyle olmazdı. Yani ya Türkiye şu anda ekonomimizin düzelmesi için en çok neye ihtiyacımız var? Dış kaynağı, değil mi? Dış kaynağı alabileceğimiz yerler nereler? İşte İngiltere'de gidip dolaşıyor, Amerika'da dolaşıyor, Almanya'da dolaşıyor, Avrupa ülkelerinde dolaşıyor. Türkiye sizce bu ülkelerle ipleri tamamen koparmayı hak ediyor mu?
Yani bu hamaset ya, gerçekten Sovyetler Birliği döneminde Sovyet liderlerinin şey yaptığı hamasete benzetiyorum. Ya da
çok yaşa.
Çok yaşa. İşte çok Çin'in, işte ne bileyim Kuzey Kore'nin ya da işte Laos'un falan. Ya biz dünyaya meydan okuyoruz. Hayır kardeşim, siz dünyaya entegre olmuş bir ülkesiniz. İhracatınızın yarısından çoğunu Avrupa'ya yapıyorsunuz. Siz Amerika ile ilişkilerinizi, Avrupa ile ilişkilerinizi iyi tutmak zorunda olan bir Avrupa ülkesisiniz. Kendinizi niye Katar duruma düşürmeye çalışıyorsunuz? Bahreyn durumuna düşürmeye çalışıyorsunuz? Ya da ne bileyim, kendinizi niye bir yerlerde sınırlıyorsunuz? Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelmiş, onunla iyi ilişkiler kurmak Türkiye'nin her zaman lehinedir. Amerika için aynı şey. Niye biz şimdi Amerika'ya gidecek mi gitmeyecek mi tartışması yaşıyoruz? Sürekli herkes, ya Sovyetler Birliği'nde öyleydi. Herkes Sovyetlerin düşmanı. Bütün emperyalistler, yani emperyalistler diye bir başlıyordu şey. Bizim Kars'ta TRT'den çok şey çekerdi. SSCB televizyonları çekerdi. Yani bu ruh halinden çıkmaları lazım artık ya. Herkes bize düşman, işte dosta güven, düşmana korku salıyoruz vesaire falan. Ya Türkiye bundan 15 yıl önce o ülkelerle müzakere eden, o ülkeleri işte birçok olayda yanında gören falan bir ülkeydi. Niye şimdi bu hale geldik? Niye Almanya Cumhurbaşkanı ile yan yana görünen adamı siz niye linç ediyorsunuz? Niye düşman ilan ediyorsunuz? Yani diğer tarafta Suudi Kralı'la görüştüğünde linç ediyor. Ya ülkelerin çıkarları vardır. Türkiye'nin çıkarları vardır. İşte o, yani senin dediğin gibi bakan, o şekilde haber yapan insanlar için söylüyorum. Hı hı. Bunun farkına varmıyorlar. Ya Mehmet Şimşek'ten bahsediyorsunuz işte. Mehmet Şimşek'in eli kolu niye bağlı? Bu tavırlar yüzünden bağlı.
Elbette.
Bütün dünya bize düşman. O zaman niye düşmandan para istiyorsun?
Evet.
Gerçekten soruyorum. Yani Amerika bize düşmansa, Almanya bize düşmansa, İngiltere bize düşmansa, Mehmet Şimşek niye onların kapılarını aşındırıyor? Düşmanın parasıyla mı kurtaracak ekonomimizi?
Tam da bu noktadan Deniz devam edelim istersen. Programın başında da söylediğim gibi vatandaşın gündemi ekonomik sıkıntı. İşte Deniz daha önce altını çizdi. Mehmet Şimşek'in eli kolu bağlı. O kadar eli kolu bağlı ki tasarruf, kamuda tasarruf bile yaptıramıyor. İşte Amerika'daydı Mehmet Şimşek. Tabii bu görüşmelerin ana eksenini para arayışı. Çiğdem de altını çizmişti az önce. Para arayışı oluşturuyor. Ve bir de tabii bu kamuda tasarruf meselesi. Kamuda tasarruf meselesinde Şimşek Temmuz ayını işaret etti. Yani Temmuz ayı ne? Temmuz ayı emeklilere ve asgari ücretlere ek zammın beklendiği bir ay. Bir izleyelim, sonra Çiğdem Toker'le devam edelim.
Efendim, hemen bir soru. Kamudaki tasarruf, ama çok ayıp Bakan Bey'e de ayıp. Lütfen bir saniye. Efendim, harcama kontrolü ve kamudaki tasarruflarla ilgili olarak büyük bir tedbir sürecine giriyoruz. Buna makam araçları ve saraylardaki...
Her alanda tasarruf yapacağız. Her alanda. Her alanda. Bu sene harcama ayağına odaklanacağız. Kamuda tasarruf artışı ve harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak.
Temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak artış gündeme gelecek. Kamu çalışanlarının maaşlarındaki artış gündeme gelecek. Kamuoyunu bir taraftan da hazırlamaya çalışıyor. Bakın, tasarruf ediyoruz. Siz de biraz bu maliyete katlanın. Çok fazla artış talep etmeyin.
Tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik.
Sadece kırtasiye mırtasiye kesmekle falan da bu işler olmaz.
Bakanlarınız, altına araba verdiğiniz, ne iş yaptı belirsiz danışmanlarınız.
Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Sadece ne zaman, hangi sıralamayla ve hangi dozda yapacağımıza, programın ihtiyaçlarına göre karar veriyoruz.
Daha fazla emekli aylık artışı istemeyin. İşte asgari ücrete zam yapmasak sesinizi çıkarmayın.
Parasal sıkılaşma politikalarında beklenen sonuçlar alınamazken ekonomimiz mevcut durumda aynı anda hem yüksek faiz hem de yüksek enflasyon kıskacında kalmıştır.
Bazı kesimler işte şu yapıldı, bu yapıldı, enflasyon niye hala inmiyor değerlendirmelerinde bulunuyorlar. Bunun bir süreç olduğunu, para politikasının gecikmeli bir şekilde etkide bulunduğunu bir kere hatırlamak lazım.
Bir yıl uzun bir zaman. Göreve geldiğin tarihte %39.57 olan enflasyon şimdi %75'e doğru gidiyor. Hala zaman alıyor, biraz sabır gösterin falan diye.
Merve Yıldırım Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde şimşeğin korumalarını bir yararak bana da ayıp, Sayın Bakan'a da ayıp deyince korumalar orada bir duruyor ve bakan da gülüyor.
Yanlış muhabire çatmışlar.
Evet, yanlış isme çatmışlar. Dolayısıyla Merve'yi de tebrik ederiz. Güzel bir habercilik yaptı. Şimdi Çiğdem, tabii çoklu maaşlar var kamuda. İşte en son Vakıflar Genel Müdürü'nün 746.500 liralık birçok yerden aldığı maaş. Müthiş bir maaş yani bu maaş. İşte lüks araçlar, işte korumalar, müteahhitlere ödenen paralar, garantili şeyler, yollara ödenen paralar. İtibardan tasarruf yapamıyoruz bir türlü. Mehmet Şimşek de bunu başaramıyor. Eli kolu bağlı. Deniz'in de işaret ettiği gibi.
Bu itibar değil, itibarsızlık Doğan. Yani evet. bir bürokratın 3-4 ayrı yerden 1 milyon liraya yakın aylık maaş alması, 700 bin lira maaş alması basbayağı bildiğin itibarsızlık. Başka hiçbir şey değil. Bir açgözlülük. Başka hiçbir şey değil. Açgözlülük yansıtıyor. Yani herhalde orayı bir dünyalık olarak görüyorlar. O sınırlı kalacakları görev süreleri boyunca bu dünyalıklarını yapıp ömürlerini boyunca rahat edecekleri bir gelir kapısı olarak görüyorlar kamu kaynaklarını. Yani hakikaten önce buralardan başlamak lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan resepsiyonunda işte yemek sayısını, çeşidini düşürmek işin kolay tarafı. Çünkü o görünüyor.
Aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi ailesiyle birlikte Mardin'e devletin jetiyle gitti.
Görünüyor. Biz onu görüyoruz. Dostlar alışverişte görsün. İşte bakın tasarrufa başlandı filan gibi böyle bir imaj yaratmak için. O jetlerden, araç kiralamalardan, temsil ağırlama ve tören harcamalarından, kırtasiye harcamalarından, bahçe bakımı ve malzemeleri harcamalarından kısabiliyorsanız görelim.
Ya yani şu değil mi? Aslında dediğiniz doğru. Tamam, araba maraba güzel de ciddi yapısal değişiklik lazım. Çünkü Türkiye bütün büyüme rakamlarına baktığımız zaman kamu harcamasıyla büyüdü bu zamana kadar. Şimdi sen tasarruf dediğin zaman, onu kestiğin zaman bambaşka bir ekonomik tabloyla biz karşı karşıya kalacağız. Bu geçiş garantili köprüler, otoyollar ne olacak? Tabii yani işte şimdi onu değiştirmedikten sonra bu o kamu, ne?
Tabii
yani.
Bu işte onların hepsinin altında Mehmet Şimşek'in ilk bakanlığı döneminde imzası evet. var. Yüksek Planlama evet. Kurulu kararları. 2007 yılından bahsediyorum. Bu Sayın Şimşek'in ikinci dönem bakanlığı. 2007 yılında da bakanlık yaptı. Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı. Ve kamu özel işbirliği modelini, bu altyapı projelerin geliştirildiği dönemlerde. Onların hepsinin altında Sayın Babacan'ın, Sayın Şimşek'in imzaları var. Devlet burada taahhüt altına girmiş. Bizlerin adına mesela İstanbul Havalimanı 2042-2043 yılına kadar devlete ödemesi gereken kira borcu ertelendi. Bugün doğan bir bebek 19 yaşına geldiği zaman mevcut holdinge dönüştüler şimdi. İstanbul Havalimanı'nı işleten şirket. O zaman ödeyecek devlete kira borcunu. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Sayın Şimşek o zaman bu konuda bir açıklık getirsin. Mesela ertelenmiş bu borçların ödenmesini, tahsilini devlete öne çeksin.
Zarar eden Afyon'daki Zafer Havalimanı.
Zafer Havalimanı.
Yolcu gitmiyor.
Ya çok başka bir örnek şeye bağlamak da için. Ya mesela Heybeliada'da sanatoryum biliyorsunuz. Diyanete tahsis yapılacaktı. Dava açıldı, iptal edildi. Evet. Fakat burada sehven deniyor. Bir kısmı dahil edilmemiş. Halka açık sahil. Sanatoryumun bir kısmıymış orası. Sahil ya, millet denize giriyor. Diyanete tahsis ediliyor şimdi. Şimdi kamuda tasarruf diyorsun. Diyanetin ada sahiliyle ne alakası var? Yani ilim yapmak için, İslam'ı tanıtmak için neyse yani ne alakası var? Şimdi oradaki bina tahsis edilecek Diyanet'e. Nasıl gidecek gelecek Diyanet personeli her gün oraya? Yani kamuda tasarruf diyorsan. Yani alakasız bir adada, turistik yerdeki binayı sen Diyanet'e tahsis ediyorsun. Şimdi orası renove edilecek Diyanet için. Personel ya her gün gidecek gelecek, onun parasını ödeyeceksin ya da orada ayrıca lojman yapacaklar. Hani bunun buyur neresi
Diyanet
tasarruf?
İşleri Başkanı,
en gereksiz kalemi.
Diyanet yani. Demişken Diyanet İşleri Başkanı Nevşin.
Evet.
Diyanet Vakfı'nın iştiraklerinden 6. arabayı çekti altına.
Aynen. Yani
bir o Bir de başka bir şey de var bu haftaya damgasını vuran. Hadi Diyanet demişken onu da yapalım. Aynen. Arapça soruya anlamadı ve bana Türkçe sorun dedi.
Skandal
ve özgeçmişine baktım. Evet. Özgeçmişinde Arapçayı ve Fransızcayı iyi konuşur diyor. Zaten Arapçayı bilmesi o makamda oturması şimdi, için Arapçayı bilmesi lazım. Iyi.
Bülent Şahin Erdeğer vardı gazeteci arkadaşımız. Uzun yıllar TRT Libya'da falan gazetecilik yaptı. Onun için Arapçası çok iyidir. O bir şey yazmış, bununla ilgili bir haber yazmış. Ben de onu referans alırım hakikaten. Çünkü Arapçanın farklı diyaleklerine de çok hakim olduğu için. Evet diyor, hani tamam Kur'an Arapçası farklı ama bir de standart Arapça var diyor. Sayın Erbaş'a sorulan soru standart Arapça. Herkesin kullandığı, herkesin anlayabildiği standart Arapça imiş. Zaten diyor sorulan soruda da çoğu özel isimlerden mütevellit. İşte Gazneli, Mahmut falan. Hani dikkatli dinlesen Türkçesini bile anlayabilirsin aslında diyor yani. Çok standart, herkesin bildiği Arapça ile sorulan bir soru. Hani şunu da ya bilmem ne diyalektiyle söylenmiş anlamın değil. Herkesin kullandığı Arapça. Ve diyor ki hani bunu aslında bir ilim adamının, yani İslam çalışan bir ilim adamının bileceği basitlikte bir Arapça diye yazmış. Onun için bir şey tabii. Bu bir skandal, evet. Bilmiyorsan yazmazsın. Ya şöyle bir şey var, şunu da söyleyeyim. Ya bunca imam hatip var ülkede. Bir mesela Arapça tercüman arayın, bulamazsınız. Ya kardeşim madem her yer imam hatip, bari orada Arapça öğretilsin. Ben bunu anlayamadım. Yok, her yerde imam hatip var. Arapça.
Müfredatında Arapça var.
Var ama demek ki işte herhalde hello, how are you, do you beer İngilizcesi var ya. Herhalde onun kadar öğretiliyor benim anladığım kadar. Çünkü yok piyasada bak Arapça bilen. Yani yok. Eskiden, ben anlayamadım. Bari o doğru yapılsa keşke.
Murat Bey, bir Arapça tercüman vardı. Böyle çok bütün şeylere gelirdi ya. Bazen konuklar...
Ay o müthiş bir hikayedir ya.
Konuklar evet. Bir cümle söylerdi.
Demirel zamanında 10 cümle birden tercüme ederdi değil mi?
Evet, ya evet. Büyük bir skandalı ben şahit olmuştum. Yani izin verirseniz anlatayım hemen onu. Doğan, anlatayım mı
anlat,
Doğan?
Anlat anlat Murat.
Ya Hüsnü Mübarek Demirel işte ziyaret ediyor. Demirel de o ziyarette biraz üstüne gitmek istiyor şeyin. Hüsnü Mübarek'in. Yani böyle sert falan konuşuyor. Böyle kısa cümlelerle konuşuyor. Tercüman Mehmet Bey'di galiba. Abi böyle ballandırıyor. Hüsnü Mübarek'in yüzünde güller açıyor falan. Halbuki Demirel onu kızdırmak istiyor. Sert bir şey çıkış yapıyor falan. Sonunda orada dedi ki ya ne diyorsun sen kardeşim dedi. Ben bir cümle konuşuyorum sen 3 cümle söylüyorsun falan dedi. Şey dedi Mehmet Bey. Efendim çok sert olmasın diye yumuşatırmış meğer kendince diplomasi yapıyor. Halbuki Cumhurbaşkanı orada yani adama çıkış yapmak istiyor falan. Deniz'in dediği budur.
Öcalan'ı çıkarmak için o görüşme şeydi.
Evet.
O Öcalan'ı Suriye'den çıkardıkları krizli dönemdi. Ya şey bence Almanca öğrensin Diyanet İşleri Başkanı. Boş versin. Ne yapacak şeyi?
Yurt dışı gezisinde çok gidiyor diye mi
diyorsun? Yok, bir sürü Alman arabası alıyor. Makam araçları. Alman şirketiyle temas kursun. Bundan sonra öyle A6, A7 falan değil. D6, D7 falan üretsinler. Yani Diyanet 6, Diyanet 7 makam aracı olarak. Onları teklif etsin yani. Almanca öğrensin. İşi gücü makam arabası. Ya Diyanet İşleri Başkanı'nın 6 tane makam arabası ne demek ya?
7.'yi de 8.'yi de
ben sabah Mehmet Şimşek'e tarif ettim. O Ankara'yı pek iyi bilmez. Hani İngiliz Londra'yı daha iyi biliyor çünkü. Dedim ki Eskişehir yolundan Eskişehir'e doğru git. Bilkent Kavşağı'nı geçtikten sonra bir protokol camisi var. O caminin hemen yanında Diyanet İşleri Başkanlığı var. Onun garajına gir. Oradakileri böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayacaksın. 5 tanesini al sat hazineye koy. Bir tanesi de kalsın orada. Bu böyle yapacaksa olur. Aynısını Beştepe'deki saraya Merve'yi geçiştirmeye çalıştı ama şey yapamadı.
Sadece makam aracı da yok. Sadece makam aracı meselesi de değil.
Evet. Tabii bu arada meclis başkanı da meclis resepsiyonuna otobüsle gelmiş bizim haberden sonra. Biz tabii şey dedik ya, devletin jetiyle Mardin'e gitti.
Anıtkabir'e
otobüsle gelmiş. 23 Nisan törenlerinde.
Çok etkileyici tabii.
Çok etkileyici tabii. Buradan önce jetle ailesiyle Mardin'e git, sonra Anıtkabir'e otobüsle gel. Deniz, ne çizdin bugün?
Ben açılış şeyimizden etkilenerek.
Evet, bakalım. Devlet Bahçeli Park'ta yürüyor.
Böyle evet. Olmuş mu?
Ferdi Tayfur şarkısı
çok
eşliğinde.
Çok güzel olmuş.
Evet. Gayet vallahi güzel bravo. Olmuş.
Aynen öyle.
Evet.
Sormuştum. Evet. Sosyal medyada birçok vatandaş bilmiş.
Kıyafeti efendim bu saate şeymiş. Kadar bizi izlediniz, sabrettiniz. Haftaya tekrar kavuşmak üzere. Hoşça kalın.
Söyle şimdi nasıl haberler, haberler. İyi mi kötü mü haberler, haberler. Söyle şimdi nasıl haberler.